Ayrım 13, sayfa 192. Mizahın gücü taşı deler.
Mizah, ezici, korkutucu, horlayıcı bir güce karşı toplumun barikatıdır. Bir toplumda mizah varsa korkmayın, o toplum yaşar. Çetin Altan. Duruşma arasında biz yine anılara dönelim. 1982 Anayasası halk oylamasında %92 gibi büyük bir çoğunlukla kabul edilince, darbeciler kendilerince bir meşruiyet kazandıklarına inandılar. Daha pervasız davranmaya başladılar. Bu arada cezaevlerinde yaşanan işkenceler Batı kamuoyunun dikkatini çeker oldu. Bütün diktatörler gibi darbecilerin buna cevapları da "Siz ne karışıyorsunuz bizim iç işlerimize?" şeklinde oldu. Hatta Evren bir meydan konuşmasında "Efendim, bize soruyorlar. Sizin ülkenizde işkence varmış. Yalan. Hem siz ne karışıyorsunuz? Biz size soruyor muyuz? Sizde niye işkence yok diye?" Nasıl olsa müdahalelik için bekliyoruz. Şimdi size konuyu çok dağıtmadan insanımızın darbeyle biraz da alay ettiği yaşanmış öyküler anlatayım. Anadolu halklarının üzerinden böyle ne zulümler geçti. O da kendince direnmesini biliyor. Okur yazar olmayan müdür. 12 Eylül'ün bir de hapishaneden görünen yüzü var. Askeri cezaevlerinde geçen bu öyküler yaşananların fotoğrafı olarak kalacak geleceğe. Fatsa'da 1979 ara seçimlerine Dev Yol bağımsız adayla katılmış ve Terzi Fikri (parantez Sönmez) belediye başkanı seçilmişti. Başkanın ilçede halk komiteleri kurması, devrimci atak faaliyetlerinde bulunması endişe yaratmıştı. Daha 12 Eylül öncesinde Nokta Operasyonu adıyla bir tutuklama kampanyası başlatılmıştı. Junta gelince Fatsa'ya özel önem verdi. Öncesinde var olan operasyonu daha da genişletip yoğun tutuklamalar yapıldı o günlerde. Abartılı bir biçimde köy, kasaba denilmeden hemen herkes sorgudan geçirildi. Evren, "Biz gelmeseydik Fatsa'dakiler gelecekti," dedi. Tutuklananları koyacak cezaevi olmadığından Amasya, Çorum ve Erzincan'a nakledildiler. Kumru Lisesi'nin müdürü Danışman Hoca da tutuklanmaktan kurtulamadı. Amasya cezaevindeki tutuklulara göre biraz yaşlı. Koşullar gereği kendini kapıp koy verince daha da yaşlı görünüyor. Cezaevlerinde tuvaletlerin kapılarına slogan yazılıyor. Yazacak başka yer yok, malum. Siyasi tutuklu ne yazar? "Kahrolsun faşizm, faşist junta, yaşasın devrimci mücadelemiz" falan. Her içtimada komutan sorar. Kim yazdıysa çıksın ortaya. Erkekseniz söyleyin, zaten şerefsizler korkak olur. Kimse üstüne alınmadığından ses çıkmaz. Okur yazar olmayan ve orta yaşın üstünde 3-5 köylü var. Onlar yazamaz. Komutan malum talimatı verir. Ayırın onları, diğerlerine yıkım var. Askeri cezaevleri terminolojisinde yıkımın anlamı şu. Tutuklular ara sıra bir bahane ile dövülmelidir. Hem de nasıl dövme? Öldüresiye. Gerçekten adı üstünde. Yıkım. Bunun lokal bir uygulama olmadığı açık. Çünkü bütün askeri cezaevlerinde yapılıyor. Hatta bu yöntemin uluslararası bağlantıları da olabilir. 12 Eylül'de uygulanan işkence yöntemlerinin de kökü dışarıda olmalı. Yıkım bu nedenle tekin bir iş değil. Bir gün Danışman Hoca, "Bakmış cezaevinin komutanı değişmiş. Komutan dediğinde assubay. Ulan bu beni tanımaz" deyip o köylülerin arasına karışmış. Fizik olarak da uygun nasıl olsa. Fakat hesaplayamadığı şu, erlerden biri önceki takımdan. Hocaya bakıp hayretle, "Yahu Danışman Hoca, sen okur yazar değilsin de nasıl lise müdürlüğü yaptın?" Türk milletinin hasletleri. İlçede uzun süre müdürlük yapan Danışman Hoca, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş. Sevilen biri ya da en azından kendini öyle sanıyor. Aleyhindeki suçlamalar, müdürlük yetkisini kullanıp çocukları sol görüşlü militan yaptı. Okulda solcu öğretmenleri korudu. Sağcıları okula sokmadı. Eğitim öğretime önem vermedi. Bir siyasi görüşün talimatları doğrultusunda eğitim yaptırdı falan filan. Hoca bunların aslı astarı olmadığı için kendinden emin. Ne yapması lazım? İlçe ileri gelenlerini tanık olarak mahkemede dinletmeli. Hemen avukata haber gönderiyor. Listeler, adresler hazırlanıyor. Bilmem şu kadar tanık. Geriye bunları mahkemeye kabul ettirmek kaldı. Fakat işin kötüsü hepsi talimatla dinlenecek. Hatta tutuklu sanıkların ifadeleri bile talimatla anılıyor o dönem. Ödenek yok. Tutuklular yargılandıkları hakim önüne bile çıkarılamıyor. Uzaktan kumandalı yargılama yapılıyor. Neyse, hocanın tanıkları ilçede dinleniyor. Birkaçının ifadesi duruşmada okunuyor. 12 Eylül'ün yarattığı cadı kazanı ortamı. Herkes birbirinden korkuyor. Baba, oğlu ihbar ediyor. Hocanın güvendiği tanıklar da bu ortamdan nasiplerini almış doğal olarak. Hakim sormuş, nasıl bilirsiniz eski müdürünüzü? Hık mık. Solcu muydu? Gayet tabii, evet. İddianamedeki iddialar bir bir sıralanıyor. Çocukları kendi görüşleri paralelinde eğitir miydi? Evet. Okuldaki solcu öğretmenleri korur, sağcıları okula sokmaz mıydı? Evet. Militanlara destek olur muydu? Evet. Nasıl olsa huzurda danışman hoca yok. Duruşma gıyabında ya. Bir daha hocayı ya görürler ya görmezler. Yeter ki başlarına bir iş gelmesin. Hakim, savcı kızmasın. Zaten içeride. Onların ifadesiyle çıkacak değil ya. Tanıklar da herkes gibi vatan kurtarıyor o dönem. Hakim duruşmada hocanın tanık gösterdiği kişilerin ifadelerini tek tek okuyor. Danışman hocaya dönüyor. Ne diyorsun hoca? İfadeye bir diyeceğin var mı? Ne desin hoca? Biliyor ne söyleyeceğini ama söyleyemez burada. Yurttaşlık bilgisi kitaplarında Türk milletinin hasletleri bölümünde Türk milleti merttir, dürüsttür, yiğittir, civan merttir diye sayılıyor. Hapishanedeki askerler gerek gördüğünde bütün koğuşa yüksek sesle okuttururlarmış bu bölümü. Hoca koğuşta üst ranzada yatıyor. Akşam el ayak çekilip uyku başlamadan önce oraya atıf yaparak yüksek sesle başlıyor okumaya. Türk milletinin hasletleri, Türk milleti korkaktır, Türk milleti yalancıdır, Türk milleti namerttir, Türk milleti adamı satar. Koğuştakiler gülerek, ya hoca yapma, bir de 159. maddeden, Türklüğe hakaretten yargılanacaksın. Hiç çıkamayacaksın buradan, diye susturuyorlar onu. Papyon. Las katkısı olmadan 12 Eylül anlatılabilir mi? Askerler sadece meclisi dağıtmakla kalmadı, seçilmiş bütün yöneticileri de görevden aldılar. Bu darbenin doğal bir sonucuydu. Diyelim Ankara Belediye Başkanlığı kim uygun? Halkın sonradan Atom Karınca adını taktığı bir emekli generali Süleyman Önder'i Kenan Evren bir gece telefonla arıyor. Süleyman, yarın git, Ankara Belediye Başkanlığı'nı teslim al. Bu şekilde bütün iller dolduruldu. Büyük ilçelere de adam temin edildi. İyi de boşta bu kadar emekli general yok ki. Adam kıtlığından mesela Ankara, Bala jandarma komutanı olan yüzbaşı hem kaymakam vekili hem de belediye başkanı yapıldı. Bir koltukta üç karpuz misali. Akçaabat biliyorsunuz. Karadeniz'de bir kıyı kasabası. Oraya da bir emekli albay bulunmuş. Yapar mıyım, yapamaz mıyım derken başkan işe iyice ısınmış. İlk yayımladığı genelge ile işçi, memur, müdür, çöpçü dahil tüm belediye personelinin kravat takmasını emretmiş. Askerde istisna olmaz ya. Uygulama 2 ay sürdükten sonra bir durum tespit toplantısı yapmaya karar veriyor başkan. Bütün belediye çalışanlarının katılımı şart. Belediye çalışmaları gözden geçirildikten sonra konu kravat meselesine geliyor. Hemen yalaka bir müdür söz alıyor. Efendim, bu çok iyi oldu. En has uygulamamız budur. Vatandaş artık bizi fark ediyor. Otoritemiz arttı. Bizi gören herkes ha bu belediye görevlisidir deyip vaziyet alıyor. İyi, başkan memnun. Arkalardan biri el kaldırıyor. Belediye kanalizasyon işçisi. Efendim, ben bir şey söyleyebilir miyim? Elbette söyle. Başkan komutanım, biz malumunuz kanalda çalışıyoruz. Kravat uzun. Kürekle kazmayla çalışırken boka, püsüre değiyor. Kirleniyor, ayıp oluyor. Benim bir teklifim var. Madem bunu takmak mecburidir, kanalizasyonda çalışan bizler papyon takalım, pislikten kurtulalım. Fiber'den Atatürk. Junta gelince bir Atatürk seferberliği başladı. Darbeciler onu MİT haline getirdiler. Junta'ya yaranma hevesiyle taşra yöneticileri de kendi ilçe ve kasabalarına adeta tapınma nesnesi olan Atatürk heykeli yaptırma yarışına girdiler. Atatürk'e benzemeyen devasa, çirkin abideler dikildi her bir yana. Kağızmanlılar da ilçenin meydanına büyük bir heykel yaptırmak istiyorlar. Bunun için belediye başkanını Ankara'ya gönderiyorlar. Nereden buluyorsa o da bizim Hayati Severoğlu hocayı buluyor. Hoca resim öğretmeni ama bir atölyesi var. Ufak tefek resim heykel işleri de yapıyor. Hocadan kendilerine büyük bir Atatürk heykeli yapmasını istiyorlar. Hoca bunun tek başına altından kalkamaz.
Meslektaşı İsmail Gümüş'ü de alıyor ve birlikte arkadaşları Uğur Bilge'nin sitelerdeki atölyesine gidiyorlar. Uğur Bilge sıradan bir mobilya ustası değil, okumuş yazmış bir adam. Cunta'yı tanıyor. Entelektüel bir çevresi var. Hatta 1402 sayılı yasa ile birçok arkadaşı meslekten atılınca şöyle bir dörtlük gönderdi bana. Hala saklıyorum. Ankara Savaşı. Tarih dersinde sorar öğretmen. Ne oldu 1402'de? Bilen kim? Ürkek bir parmak kalkar arkadan. Babam işinden oldu öğretmenim. Heykel faslına dönelim. Bizim ekibin elinde yapılacak heykelin ebatları var. Uğur Bilge, fiberden yapalım. Hem yağmura, kara, güneşe, her şeye dayanıklı olur. Hem de ucuz olur. Deyince bu fikir akıllarına yatıyor. Belediye başkanı için ebatlar önemli. Fiber nedir zaten duymamış. Önemli olan gösteriş. Şükür bu işi epey ucuza hallettik diye düşünüyor olmalı. Bir hafta 10 gün içinde heykeli bitiriyorlar. Bayağı da güzel oluyor. Gümüş Hoca'nın sanatı yansımış Atatürk'ün yüzüne. İnsaniyet gelmiş. Kağızman halka heyecanla heykeli bekliyor. Başkan bu büyük heykele gösterişli bir tören hazırlığına girişiyor. Heykelin boyu 3,5 metre. Fena değil. Kaide ile birlikte koskoca bir abide olur. Şehrin her yerinden gözükür. Heykelin geleceği gün herkes meydanda. Davullar, zurnalar çalıyor. Halk oyunları ekibi hazır. Hatta heykeli kaldırıp kaidesine yerleştirmek için başkan şehrin en namlı 3-5 hamalını da hazır ediyor. Fiber biliyorsunuz poliüretandan yapılma çok hafif ancak sağlam bir malzeme. 3,5 metre boyunda heykelin ağırlığı olsa olsa 40 kilogram ancak çeker. Bizim Hayati Hoca Ankara'dan kiraladığı bir Anadolu kamyonete heykeli yatırıyor. Birlikte Kağızman'a doğru yol alıyorlar. Oysa millet bir tır en azından bir kamyon bekliyor. Kolay değil koskoca Atatürk geliyor. Hoca tören alanına kamyonetle gidince meydanı derin bir sessizlik kaplıyor. Davullar zurnalar susmuş. Herkes şaşkınlık içinde. Başkan gözlerine inanamıyor. Hayati Hoca'ya yaklaşıyor. Sözleşme yaptığı adam bu mu değil mi? Yoksa rüya mı görüyor? O anda neler yaşadığını en iyi hoca biliyor. Canlarını zor kurtarıp Ankara'ya dönüyorlar. Şükür. Kapora dışındaki parayı alamıyor tabii. Bana geldi. Şu belediyeye bir icra gönderelim. Tazminat da isteyelim. Bana hakaret ettiler dedi. Selim Usta. Sabah ezanıyla uyandı Selim Usta. Pencereden dışarı baktı. Hava bozuk yine. Oysa akşamdan çiçeklenmişti gökyüzü. Sabaha hava düzelir diye ummuştu. Ortalık çişe, duman. İyi iş çıkartmıştı son haftalarda. 8 tane 14'lü, 2 tane güzel çek, 5-6 tane has Kırıkkale. Biraz para geçecekti eline. Oğlan askerdi ona bana göndermek lazım. Ortanca kızı geçen sene öyle çıplak, yataksız, yorgansız gelin ettik. Al bu sene yavrusu doğacak. Kocası desen orada burada gündelikte. İş bulursa eve ekmek getirecek. Çocuk doğunca bari ona biraz yardım edeyim. Öteki uşaklar duymasın ama. Zinet kızım en insaniyetlisi çocukların. Başını eğdiğindeki bakışı insanın içine işler. O bakacak bana. Kızlar bakar zaten ana babaya. Oğlan mı? Çember kokusunu alınca anayı da unutur babayı da oğlan kısmısı. Bilmeyen mi var? Bak etrafına. Telefon etti adam nereden öğrendiyse. Geçen sefer de aldım dedi. Heykelin oradaki parkta buluşacağız bakalım. Köyün minibüsünü kaçırmayayım. Namazı kılıp çıkmalı. Daha çuvala dolduracak malları geceden hazırlamadım. Ne olur ne olmaz. 2 dakikada hallederim şimdi. Köroğlu da kalkmadı. Kaldırsam bir türlü kaldırmasam bir türlü. Niye uyandırmadın der şimdi. Hadi karı ben gideyim. Hı yedin mi bir şey? Cevap vermedi. Paltoyu aldı sırtına çuvalı omuzladı. Köylü bilir çuvalda ne olduğunu ama sormaz. Minibüs erkenden indi çarşıya. Denizin kenarında parkın karşısında bıraktı onu. Parka tırmandı oturdu bir banka. Jüt çuval ayağının altında. Bildiğin fındık çuvalı. Şehirli kalkmaz daha. Simitçiler var tek tük. Simit aldı çocuğun birinden. Çay var mı acaba yakında? Ama daha büfeler bile açılmamış. Kuru kuru simidi yedi. Bir sigara yaktı. Ulan ne kadar da soğuk. Deniz rüzgarı esiyor diye geçirdi içinden. Paltosuna gömüldü. Yavaş yavaş kalabalıklaştı etraf. Çok geçmedi. Temiz giyimli, iri kıyım bir adam yaklaştı yanına. Selim Usta kafayı kaldırdı. Benim gibilerden. Şaşırmış, tedirgin gözlerle baktı adama. Daha önce gördüğü birisi mi acaba? Adam ikiletmedi. Ben komiser Selahattin. Ne var bu çuvalda? Sıkıca kavradı çuvalın ağzını. İki adam daha peyda oldu hemen. Hadi karakola gidiyoruz. Kim ihbar etti seni biliyor musun?
İşi şakaya dökmek en iyisi. Selim Usta eliyle parkın ortasındaki Atatürk heykelini işaret etti. Görenler bilir. Parkta heybetli bir Atatürk heykeli var. Askeri kıyafetli eliyle Karadeniz'i gösteriyor. Odur, kim olacak dedi. Polisler gülüştü. Vakayı adiyedendir. Buralarda silah yakalatmak. Alışkın Selim Usta ama yolda iz de olurdu bu iş. Hiç de böyle gafil avlanmamıştı. Askerlerin 12 Eylül'den sonra işi sıkı tutacağı söyleniyordu. Karakola girdiler. Oo usta, hoş geldin. Polisler tanımışlar artık. Bölgenin en iyi silah ustası o. Aslında ayıramazsın yaptığı silahları. Ne güzel mallar bunlar. Silahlar, 14'lüler, çekler elden ele dolaştı karakolda. Babadan kalma körükçü dükkanında nasıl yapar bunları? Allah'ıma dinime, devlette akıl olsa kur bir fabrika, koy başına Selim Usta'yı, döksün sana silahın alasını. Dışarıdan silah mı alınır? Milli gelir vallahi. Karakolda bir uğultu, duymuyor. Aklı başka yerlerde Selim Usta'nın. Neyse uzatmayalım, ifadeler filan öğleni buldu. Fezleke hazır, nöbetçi savcı yerindedir nasıl olsa. Hadi usta. Çuval bir poliste, Selim Usta'nın kolu bir başka polise kelepçeli. Doğru adliyeye. Savcının odasının önü sakin. Polisin biri içeri girdi. Bir buçuğa kaldık Selim Usta. İfadeye ara vermişler. Bir şeyler yiyelim. Ne yersin? Sağ ol dedi. Yok yok ye bir şey. Bizden. Pide, döner. Pide olsun. Kıymalı. Neyse fazla beklemediler. Geldi savcı. Gençten bir adam. Emniyetten gelen fezlekeyi okudu önce. Eklerine baktı. Polis ile Selim Usta ayakta dikiliyorlar. Sen dışarıda bekle dedi polise. Otur dedi Selim Usta'ya. Mübaşire işaret etti, çuvalı açtı, içindekileri masanın üzerine dizdi. Anlat, sen mi yaptın bunları? Selim Usta bir boşalmış çuvala baktı, bir masanın üzerine baktı, kala kala üç silah kalmış. Savcıya döndü. Vallahi hakim beyim bunlar 15-16 taneydi. Sağ olsun polisler birer ikişer paylaşmışlar karakolda. Geriye bu üç tanesi kalmış. Bunun ikisini seç beğen. Helal hoş olsun sen al. Birini de şu mübaşir kardeş alsın. Beni de koy ver köyüme döneyim. Ayrım sonu sayfa 203.